Merhabalar, Psikolojikmiş podcast serimize hoş geldiniz. Pınar Kayatürk ben.
Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Bu bölümde ebeveynlik sevgisinin gerçek olup olmadığını tartışacağız Kevser'le birlikte. Kevser şöyle bir soru cümlesiyle açayım. Sevgi nedir?
Aa, çok temel bir soru geldi. Sevgi nedir? Bence sevgi karşındaki kişinin yani o sevdiğini söylediğin kişinin başına kötü bir şey gelmesine katlanamamak, hep onun başına iyi şeyler gelsin, onu iyi şeyler bulsun isteği bence.
O zaman biraz kaygı da giriyor işin içine senin sevgi
Evet.
tanımında.
Yani tabii ki öyle değil mi? Zaten sevdiğin kişiyle ilgili yani en basitinden kaybetme kaygın olur.
Evet, kaybetmek istemezsin.
Evet.
Doğru, kesinlikle. Benim sevgi deyince hani klasik tanımdan artık o Selvi Boylum Al Yazmalı filminin beynimize kazıdığı replikten emek kelimesi geliyor ister istemez aklıma.
Evet, muhakkak.
Ama bir yandan da hani şunu düşünüyorum. Mesela sen yemek yapmayı seviyorsun, değil mi? Ve yemek yapmayı seven birisi olarak ne yapıyorsun? İşte tarifler araştırıyorsun, tarifler yazıyorsun, yeni şeyler deniyorsun, alışveriş yapıyorsun, yemek yapmak için malzeme alıyorsun, gününü ona göre programlıyorsun. Yani bir şekilde onu gündemine koyuyorsun ve ona göre hayatını düzenliyorsun, organize ediyorsun. Doğal olarak oraya bir emek veriyorsun. Aynı şekilde mesela futbola ilgisi olan bir insan düşünelim. Ne yapar? İşte maçları takip eder, bilet alır, işte tuttuğu takımla birlikte sevinir, tuttuğu takımla birlikte üzülür, tuttuğu takımın daha iyi yerlere gelmesini ister, okur, araştırır vesaire. Yine burada bir emek görüyoruz. Yani aslında bir yatırım yapıyoruz sevdiğimiz şeye dair.
Şimdi gelmek istediğin noktayı çok daha iyi anladım. Evet.
Nasıl bir şey canlandı zihninde?
Yani aslında bu sevgi konusunda tabii ki ben sevdiğim için işte yemek yapıyorum, onun için bir şeyler yapıyorum ama bunu ebeveyn tarafından baktığımızda aslında çocuğa yapılan emek yatırımı çok daha yüksek herhangi bir sevgiden.
Şimdi sen o emek yatırımını yaparken ya da bir kişi futbol maçını izlerken yani futbolla ilgili emek yatırımı yaparken şey diye düşünmüyordur, değil mi? İleride bu takım bana bakar.
Evet.
Ya da sen işte yemeklerini hani ben bunları 10 sene sonra da yerim, 20 sene sonra da yerim diye yapmıyorsun
Evet.
neticede. Yani ebeveynlik sevgisini de evet güzel bir yere bağladın. Hani insan belki hayatının yatırımını yapıyor bir çocuk dünyaya getirirken ve onu yetiştirirken. Ama birçok insanın arka planında yani bu motivasyonunun arka planında şey var. İleride bize bakar.
Yani özellikle Türkiye'de hani yurt dışında durum nedir çok iyi bilmiyorum ama Türkiye'de pek çok kişinin ebeveyn olmasının başlıca sebebi ileride bize bakar, yaşlanınca bize bakar.
Dolayısıyla hani bu bölümün başlığı nereden geldi bizim aklımıza? Türk aile yapısını konuşuyorduk ve orada ebeveynlik sevgisi konusuna gelmişti konu. Ve orada işte Türkiye'de işte ebeveynlik çok kutsaldır, anne baba olmak çok kutsaldır. Biz çocuklarımıza gösterdiğimiz sevgiyle övünürüz. Bunu ayrı bir yere koyarız hayatımızda gibi konuyu irdelerken aslında ebeveynlik sevgisinin o kadar da gerçek olmayabileceği gerçeği gelmişti benim aklıma. Ve o yüzden bu konuyu ayrı bir başlık altında inceleyelim demiştik. Yani işte oraya geliyor. Hani eğer ileride bana bakar diye bir çocuk dünyaya getiriyorsan ve ona o şekilde yatırım yapıyorsan, yaptığın yatırımın arka planında böyle bir beklenti varsa, bu sevgi ne kadar gerçektir acaba?
Yani bu sevgiye ben yalan diyemem. Ama benim bu konuda rahatsız olduğum nokta şu. Bu ebeveynlik sevgisinin, evlat sevgisinin çok yüce, çok dokunulmaz bir noktaya koyulduktan sonra arka planında senin de söylediğin gibi bir takım böyle farklı ajandaların olması aslında. Yani tabii ki ebeveyn sevgisi gerçektir. Herkes, yani herkes demeyeyim, sevmeyen de vardır da pek çok kişi çocuklarını muhakkak sever. Ama o pure sevgi midir? Benim orada soru işaretlerim var.
Yani pür sevgi değilse nedir?
İşte yani karşılığını beklediğin bir yatırımdır.
Ah.
Pek çok sevgi gibi aslında. Yani biz şimdi aşkı da çok yücelten bir toplumuz aslında. Ama aşık olup birlikte olduğumuz kişilerden de beklentilerimiz vardır. İşte iyi bir insan olmasını bekleriz. İşte evlendiysek evini geçindirmesini bekleriz. Ya da işte namuslu olmasını bekleriz. Ve bu beklentilerimiz çok yadırganmaz. Ve şeydir, o aşkın, sevginin içerisine yedirilmiştir. Bu çok normaldir. Ama ebeveyn sevgisinden bahsederken bu tür beklentiler konuşulmaz hiç. Sadece böyle şey, o sevginin ne kadar yüce, ne kadar kutsal olduğundan bahsedilir. Ne kadar eşsiz, ne kadar benzersiz olduğundan bahsedilir.
Şimdi güzel bir noktaya getirdin yine. İşte arkadaşlarımızla olan sevgi ilişkimiz, eşimizle olan sevgi ilişkimiz çok güzel. Karşılığını bekliyoruz bu sevgi ilişkilerinde. Çünkü orada iki tarafın da bilinçli bir şekilde verdiği bir karar ve attığı adım söz konusu. Orada iki insan karşılıklı olarak birbirini sevmeye başlıyor ve bundan sonra da seveceğine dair bir taahhütte bulunuyor. Uzun vadeli yollara çıkılırken işte evlilik ya da sevgililik ilişkisi gibi ya da dostluk, arkadaşlık gibi. Ama ebeveynlik meselesinde dünyaya getirdiğin çocuğun onayını almıyorsun. Sadece sen bir karar veriyorsun ve eşin. Ve sonra bir dünyaya getirdiğin bir canlı, bir varlık. Dolayısıyla hani ona dair beklentilerin tabii ki yerinde beklentiler işte iyi bir çocuk olsun, işte dürüst olsun, yardımsever olsun, ahlaklı olsun vesaire. Ama bu beklentiler de aslında onun iyiliği için olan beklentiler. Hani bana baksın meselesi işin içine girdiğinde bu karşılık bekleyen bir sevgi haline geliyor ve hani karşı tarafın onayı olmadan olmuş olduğu için bu ilişki, yani hiçbir çocuğa sorulmuyor dünyaya gelmek ister misin, bu ebeveyni ister misin diye. Orada bir miktar haksızlık varmış gibi geliyor bana. Yani
Evet.
işte büyüyünce
Hatta
bana baksın gibi bir beklenti olduğunda.
sen şey dedin, hani sen ve eşin karar veriyorsun dedin, ama bazen eşler de karar vermiyor. Bazen istemeden de çocuklar dünyaya gelebiliyor.
Aynen, aynen öyle. Bazen işte kazara da olabiliyor. Bazen de şey oluyor. Ben danışanlarımdan biliyorum. Ya ben çocuk sahibi olmak istememiştim ki, benim haberim bile yoktu bu hamilelikten. diyor bazı insanlar. Ya da bazen şey oluyor. Hani iki taraf da aslında bilinçli bir şekilde düşünüp, analiz edip, tartışıp karar vermiş olmuyor. Sadece işte okulu bitirdik, iş bulduk, evlendik. Şimdi sırada çocuk var, çocuk yapmamız lazım. Hani bir böyle hayatın olağan akışı içinde gerçekleştirilmesi gereken basamaklardan biri olarak görüyor o süreci. Hani hiç üzerine düşünmemiş bile oluyor. Hani anne baba olmak ister miyim, istemez miyim? Kaç çocuk istediğini bile düşünmemiş oluyor. İki tane olması gerekiyor, iki tane.
Ve sonrasında bazen şey olabiliyor, değil mi? Hani bir noktada ben anne olmamalıymışım. Yanlış bir
Aynen.
karar vermişim.
Aynen. Ama bunu kendine bile itiraf edemiyor insanlar. Hani bırak bunu sesli bir şekilde dillendirmeyi, kendi içinde bile ya ben böyle düşünmemiştim, böyle bilmiyordum, çok zormuş, hiç bana uygun değilmiş. Bunları fark etmesi hem çok geç oluyor hem de kendine bile itiraf edemiyor.
Ama bunu bazen dışarıdan gözlemlemek mümkün olabiliyor. Ben bir tane örnek vermek istiyorum. Benim fiziksel olarak bir yere gidip gelmeli çalıştığım dönemde serviste bir hanımefendi vardı. Kızı da iş yerinin yakınındaki bir okula gittiği için her sabah kızını da servisle beraber getiriyordu ve akşam da dönerken yine eve birlikte dönüyorlardı. O kız her sabah annesinden gerekli gereksiz bir sebepten dolayı bir azar yerdi. O kitabını evde unuttuğu için azar yerdi, işte çantasını kapatmadığı için azar yerdi, önlüğünü düzgün giymediği için azar yerdi. Yani normalde sadece şey diyebilirsin, kitabını evde mi unuttun? Tamam, o zaman öğretmenine söylersin, arkadaşınla beraber kullanırsın gibi bir cümleyle çözebileceğim bir problem kızın azarlanmasına neden olurdu. Yani ben o kadında şeyi görüyordum, o kadın anne olduğuna çok pişman ve bunun acısını o çocuktan çıkartıyor.
Ya da şöyle bir hikayesi olabilir. Kendi büyürken, yetişirken yaşadığı, gördüğü, deneyimlediği tek annelik biçimi bu olabilir ve bundan başka bir yol olmadığını zannediyor olabilir. Tamamen bunu kodlamış. Dolayısıyla bunu da canlandırıyor, yaşıyor, ortaya koyuyor. olabilir.
Evet, bunu Türk aile yapısında da söyledin ama burada da şeyi sormak istiyorum. Evet, annesinde bunu görmüş ama başka hiç mi annelik örneği görmemiş? Daha iyi şeyler de görmüştür etrafında muhakkak.
Görmüştür tabii ki ama maalesef bizim beyin yapımız öyle bir yapı ki, yani öyle bir tasarım ki, ilk öğrenilen bilgiler her zaman baskın çıkıyor Kevser. Yani ben bile hani annemden aldığım anneliği uygulamaya o kadar programlanmış durumdayım ki, o kadar psikoloji bilgisi, gelişim psikolojisi okumuş olmama rağmen, o kadar seanslar yapıyor olmama rağmen, ben bile o kadar otomatik programlıyım ki annemden aldığım anneliği uygulamaya, zaman zaman kendimi frenlemem, düzeltmem, tekrar hani o bilinçli farkındalığı kazanıp bazı şeyleri güncellemem gerekiyor kendi kızımla olan ilişkimde.
Doğru, haklısın. Ben de şu an sen böyle söyleyince şey düşündüm. Ben de mesela şey var. Küçük bir çocuk gördüğüm zaman o çocuğa anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun diye sorma içgüdüsü var.
Aynen.
Çünkü çocukken etrafındaki bütün yetişkinler beni gördüklerinde bu soruyu sorarlardı bana.
Aynen. Yani maalesef beynimiz açısından ilk öğrenilen bilgiler her zaman baskın geliyor ve onları değiştirmek için, şekillendirmek için çok fazla emek vermemiz gerekiyor. Bu da yine sevgi emektir meselesine çıkıyor.
Peki yine temel bir soru soracağım ben sana. Anne baba sevgisi bu kadar önemli midir birey için?
Evet. Neden? Çünkü yani bir insanın hayatındaki başarısızlıkları, şu anki özgüvensizliği, şu anki motivasyonsuzluğu konularını konuşmaya başladığımız vakit konu dönüp dolaşıp küçüklüğü, annesi, babası, kendi deneyimleri ne geliyor? Tabii ki anne babadan sonra en çok önemli olan figür de ilkokul öğretmeni oluyor.
Enteresan.
İlkokul öğretmeni tabii ki. Yani çünkü ne oluyor? Doğuyor bir ailenin içine, anneyi görüyor, babayı görüyor. Eğer kalabalık bir aile ise babaanne, dede, anneanne falan, o figürler de olabiliyor. O durumda tabii ki onlar da çok önemli oluyor. Mesela bazen işte çocukluk travmalarını araştırırken anneyle babayla ilgili hiçbir travması olmayabiliyor bir bireyin. Ama o noktada şeyi soruyorum. Evde babaanne, anneanne var mıydı ya da sen sık sık gidip gelir miydin?
Olabilir.
Yani öyle bir ailenin içine doğuyoruz. Sonra ne oluyoruz? 6 yaşına kadar o ortamın içerisindeyiz. Tabii ki ailemizin paralel düşüncesinde ve paralel yapısında insanlar oluyor. Onların komşuları da, arkadaşları da. Aşağı yukarı benzer ortam. Sonra ne oluyor? Evden çıkıyoruz. Okula başlıyoruz. Okulda artık bambaşka bir dünyayı tanımaya başlıyoruz. Bambaşka yerlerden insanlar, bambaşka fikir yapıları, renkler, sesler. Bir de bu farklı sesleri yönetmek zorunda olan bir orkestra şefi, ilkokul öğretmeni. İşte orada ilkokul öğretmeninin becerisi, donanımı, farkındalığı, eğitim düzeyi o kadar kritik ki ailede aldığı travmaları bazen iyileştirebiliyor çocuk, öğretmeni ve okul sayesinde. Bazen de üstüne yenilerini ekliyor.
Çok enteresan. Yani acaba ilkokul öğretmenlerin üzerlerinde bu kadar büyük bir sorumluluk olduğunu farkındalar mı?
Valla farkında olsunlar diye Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel kitapları, seminerleri oluyordu hayattayken. Hala devam eden uzmanlar vardır eminim. Özellikle eğitimcilere yönelik seminerler düzenleyen, kitaplar yazan. Çok kritik bir mesele.
Kesinlikle. Bu ebeveyn sevgisiyle ilgili geçtiğimiz günlerde Nihan Kaya'nın bir sözü çıktı karşıma. Bu konuyu konuşacağımızı söylemiştik öncesinde. O yüzden hemen onun ekran görüntüsünü aldım. Onu da paylaşmak istiyorum ben bir noktada. Demiş ki Nihan Kaya, Aşil topuğu hikayesi hakikaten de ebeveyn çocuk ilişkisinin temsili. Ebeveynin bizi sevgi nehrinde yıkadığı, onayladığı yerlerimizden kimse asla vuramıyor, incitemiyor bizi. Her neremizden sevilmediysek, onaylanmadıysak orası Aşil topuğumuz. Hikaye bu kadar basit aslında.
Güzel, güzel metaforize etmiş.
Evet, ben de beğendim.
Aşil hikayesini biliyor mu acaba herkes?
Evet, istersen sen onu bir anlat, sonra yine üzerine konuşalım.
Evet. Şimdi Aşil'in annesi Aşil'i dünyaya getirmeden önce onunla ilgili çok enteresan kehanetler yapılıyor. Diyorlar ki bu kadının çocuğu tanrılardan bile güçlü olacak. diye kehanetlerde bulunuluyor. Bunu duyan başta Zeus olmak üzere tanrılar bu kadını çok beğeniyor oldukları halde onunla evlenmek istemiyorlar. Çünkü doğacak olan çocuğun kendilerinden daha güçlü olması fikri onlara korkutucu geliyor. O yüzden bu kadını özellikle bir ölümlüyle evlendiriyorlar. Ölümlü bir kralla evlendiriyorlar. Nitekim kadın yani Aşil'in annesi Aşil'i dünyaya getiriyor ama ölümlü bir babadan dünyaya geldiği için Aşil ölümlü oluyor. Ve bu durumdan çok rahatsız olan Aşil'in annesi gidip tanrılara kafa tutuyor. Diyor ki benimle ilgili böyle bir kehanet vardı. Benim çocuğum hani tanrılardan bile güçlü olacaktı ama ola ola bir ölümlü oldu. O yüzden kehanetin yerine gelmesi için bana bir yardımda bulunmanız gerekiyor diyor. Ve tanrılar da onun bu serzenişini haklı buluyorlar. Onu bebeğini daldırabilmesi için bir nehre yönlendiriyorlar. Bu nehrin özelliği de dalıp çıkan insanların yara almıyor olması. Yani şöyle söyleyeyim. Dalıp çıktıktan sonra bedeninin suya değmiş olan kısımlarının silah geçirmiyor gibi bir özelliğe kavuşuyor olması. Nitekim annesi de Aşil'i sol topuğundan tutarak suya daldırıyor, çıkarıyor ve tabii ki suyun değdiği her yer silah geçirmez hale geliyor, sol topuğu hariç. Ve işte orası Aşil'in zayıf noktası, silah geçiren noktası olarak kalıyor. Buna işte tıpta da Aşil tendonu deniyor. Topuğun oradaki tendona zedelenmesi de kolay bir tendon olduğu söyleniyor. Böyle bir mitolojik hikaye var.
Nihan Kaya da burada diyor ki sevgi çocukları büyüdüğünde yine yetişkinleri tamamen sarıp sarmalar ve oradan yara almalarını engeller. Ama eğer bir noktadan sevilmediyseler o noktadan yara alabilirler yetişkin hale geldikten sonra diyor.
Evet, yerinde geliyor bana, mantıklı. Yani kabul görmeyen noktalarımız, sahiplenilmeyen noktalarımız, bizim de sevemediğimiz noktalarımız oluyor. Dolayısıyla o bir çocukluk yarası olarak kalıyor. Hatta o çocukluk yarası iyi sarıp sarmalanmadıysa bizim tarafımızdan ya da sonrasında karşılaştığımız diğer insanlar tarafından, dediğim gibi öğretmenler olabilir, arkadaşlar olabilir. Ne oluyor? Kompleks haline geliyor. Sonra o komplekslerde bizim kişiliğimizi şekillendiren ciddi bileşenler haline geliyor. Sonra yetişkinlikte de onlarla uğraşıp duruyoruz işte.
Bununla bağlantılı şeyi sormak istiyorum ben. Ne oluyor da ebeveynler çocuklarını tamamen ya da belli bir noktalarından sevmiyorlar? Yani şeyi düşünüyorum mesela benim iki tane kedim var. Kedilerimden bir tanesi çok küçük bir şekilde geldi bizim eve. Yavruydu böyle avuç içine sığacak kadardı. Yani o kadar savunmasız ve o kadar yardıma muhtaçtı ki. Ben onu işte ağzına bir şeyle şırıngayla besleyerek büyüttüm.
İki
Maya
tane.
büyümüş ve çok sağlıklı bir kedi olmasına rağmen benim gözümde hala bebek ve hala yardıma muhtaç ve hala her işine koşar haldeyim. Ne oluyor da kendi doğurduğu bir çocuğa bu şekilde yaklaşamıyor bir anne ya da kendinden olan bir çocuğa bu şekilde yaklaşamıyor bir baba?
İki sebebi var temelde. Birincisi, sevmeyi bilmiyor olabilir. Yani nasıl sevileceğini bilmiyor olabilir, öğrenmemiş olabilir ya da sevme kapasitesi düşük olabilir. Yani doğal olarak kendinden sevme yeteneği oluşmamış olabilir. Sevme kapasitesi ve sevme becerisi. Bu ikisi de geliştirilebilir mi, arttırılabilir mi? Bence arttırılabilir. Hem sevgi kapasitesi arttırılabilir, yani bir insan daha fazla sevgi hissedebilir kendi içinde ve bunu da gösterebilecek kıvama gelebilir. O kıvama geldikten sonra da karşıdaki insan benim sevgimi nasıl anlar acaba? Onun sevildiğini hissetmesi için neye ihtiyacı vardır acaba diye kafa yorup bunun yöntemlerini keşfedebilir ve bunları uygulayabilir. Ama ne oluyor da çocuklarını sevemiyor insanlar? Sevgi kapasiteleri çok düşük oluyor ya da sevmeyi bilmiyorlar. Bunun sebebi ne? Birçok sebebi var. Bunun da arka planda birçok sebebi var. Başta kendi çocukluk travmaları olmak üzere birçok sebebi var. Peki o zaman şey diyebilir miyiz? Ebeveyn olmadan önce herkesin terapi alıp çocukluk travmalarından kurtulmuş olması önemli.
Evet, yani ideal olurdu. Keşke öyle bir şey olabilseydi. Hani onu bırak, keşke şey olabilseydi. Hani böyle 5-6 derslik bir ebeveynlik eğitimi. Hani bir çocuk ne bekler, sevildiğini nasıl anlar, sevgiyi nasıl gösterebilirsin, onun neye ihtiyacı vardır ve onu nasıl dinleyebilirsin, onun ihtiyaçlarına göre kendini nasıl uyumlayabilirsin. Bu anlamda böyle küçük bir eğitim olsaydı keşke ve orada evet bende bunlar eksik ve ben bunları geliştirmediğim sürece belki de ebeveynliğe hiç hazır olmayacağım diye bir farkındalık uyanabilseydi belki birçok insan çocuk sahibi olmaktan vazgeçerdi.
Ondan çok emin değilim ya. Bu evlenen herkes çocuk sahibi olmalı düşüncesi o kadar baskın ki toplumda. Yani buna karşı gelebilecek çok az insan var. Ama dediğin gibi en azından ufak çaplı da olsa bir eğitim alsalar belki bir miktar da olsa bir gelişme olabilirdi. Ne zaman ki bir annenin çocuğuna eziyet ettiğiyle ilgili bir haber çıksa hemen sosyal medyada şey denmeye başlanır. Herkes anne baba olmasın. İşte belli bir sınava tabi tutulsun. Sınavı geçemeyenler anne baba olmasın. Ama öte yandan yine ebeveynlik sevgisinden, işte ebeveynliğin yüceliğinden konuşulan ortamlarda insanlar hemen herkesin anne baba olması gerektiğini, işte anne baba sevgi, şey, çocuk sevgisinin ne kadar büyük bir sevgi olduğunu ve herkesin bu sevgiyi tatması gerektiğini söylerler. Beni en çok rahatsız eden şey toplumun bu tutarsızlığı.
Evet, yanlış mesajlar veriyor, değil mi? İkircikli mesajlar veriyor toplum.
Kesinlikle.
Birçok konuda olduğu gibi ikircikli mesajların arasında sıkışmış kalmış vaziyetteyiz.
Evet.
Yani işte o noktada da kendi kendimize eğitmekle yükümlüyüz. O ikircikli mesajları kendimize uygun ve tutarlı hale getirmek konusunda en büyük iş bize düşüyor. Okuyarak, araştırarak, dinleyerek bunu biz yapmak zorunda kalıyoruz.
Ve aynı
Çocuk
zamanda toplum baskısına karşı kendimizi savunarak.
değil mi? Arada kalarak, sıkışarak, toplum baskısıyla bildiğimiz, oturtmaya çalıştığımız doğrular arasında sıkışarak. Evet, ve çocuk meselesi de eğer gündemdeyse bunu hani eşle birlikte konuşmak ve eşle birlikte ne gibi zorlukları olduğu, ne gibi güzellikleri olduğu, o güzellikleri yaşayabilmek için ne gibi zorlukların üstesinden gelinmesi gerekildiği, eşlerin birbirine nasıl destek olması gerektiği gibi konuları öncesinde netleştirerek yola çıkılması gereken bir süreç ideal toplumlarda diyelim.
Evet, o konuda da çok büyük eksik var. Genellikle bizim toplumumuzda annenin üzerine yıkıldığı için çocukla ilgili her türlü iş, annenin psikolojik olarak da zaten çok zayıf olduğu bir dönemde üzerine bu kadar sorumluluk binince bir noktada patlaması da aslında çok olağan dışı bir şey değil.
Doğru. Doğru işte ne oluyor? İnsanlar bilmeden farkına varmadan bir okyanusun içine kendilerini atmış oluyorlar. Orada debelene debelene bir şekilde yüzmeyi öğrenmiş oluyorlar. Yüzmeyi öğrenen taraf genelde çocuğunu kurtaran taraf oluyor. Anne ya da baba dediğin örnekte evet kadınlar daha çok sahipleniyorlar ve bu sorumluluğu üstüne alıyorlar. İşte kendi yüzmeyi öğreniyor, sonra çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Derken belki baba da orada, aa evet burada bir şey oluyor, bunlar kendini kurtardı, hadi bari ben de örnek alayım gibi bir girişimle onlara eşlik ediyor ya da etmiyor. Böyle böyle sağlıklı Türk toplumu gelişiyor, yerleşiyor.
Sağlıklıyı tırnak içinde söylüyoruz herhalde, değil mi?
Kesinlikle.
Maalesef böyle zorluklar yaşıyoruz. Bazen şey düşünüyorum. Acaba diyorum, hayvanlarda olduğu gibi belli bir yaşa geldiği zaman anne baba çocuğunu kendinden uzaklaştırsa ve çocuk kendi başına bir yaşam kursa, acaba hem anne baba için hem de çocuk için daha sağlıklı olur mu? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Şimdi bununla ilgili Amerika'da yapılmış araştırmaları okudum ben. Varoluşsal kaygılar üzerine yapılmış çalışmalardı bunlar. Varoluşsal kaygılar dediğimiz şey de en temelde hayatta kalma kaygısı. Hani hayata tutunma, var olabilme kaygısı. Birçok insanda bu kaygının çok yüksek olduğu görülüyor. Ama genele nazaran çok enteresan bir farkla mesela Amerika'nın gettolarında yaşayan
oralarda doğmuş ve büyümüş çocuklarda bu kaygının daha az olduğu gözlemlenmiş bazı araştırmalarda. Şimdi bu çok şaşırtıcı çünkü şey beklersin, hani daha iyi eğitimli ya da en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilen çevrelerde çocukların daha rahat, gettolarda yaşayan çocukların daha rahatsız, daha çok kaygılı olmasını beklersin ama tam tersi çıkmış sonuçlar ve bunun neden olduğuna dair daha detaylı araştırmalar yapıldığında şeyi görmüşler. Gettolarda yaşayan ebeveynler zaten kendi sorunlarıyla o kadar haşır neşirler, o kadar dertliler ki çocuklarına zaten hiç bakamıyorlar. Hani bir sürü çocuk dünyaya gelmiş ve hiçbirinin umurunda değil gibi. Zaten hepsinin bağımlılıkları var vesaire. Ne oluyor? Çocuklar hayatta kalabilmek için böyle bir nevi klan oluyorlar ve kendi kendilerine bakmaya başlıyorlar. Büyükler küçüklerle ilgileniyor, küçükler daha küçüklerle ilgileniyor gibi kendi başlarının çaresine bakıyorlar ve bir şekilde hayata tutunuyorlar ve hayata tutunabileceklerini görüyorlar, tutunabildiklerini deneyimliyorlar. Dolayısıyla kaygıları azalıyor ve klana güvendikleri için de kendilerini güvende hissedebiliyorlar. Böyle çok enteresan araştırmalar var. Belki de dediğim gibi insanlar doğurup bıraksa çok daha farklı
Ya o
olacak.
kadar erken yaşta değil de atıyorum işte bir 18 yaşında onu kabul ederiz ya böyle artık özgürlük yaşı olarak 18 yaşından sonra anne babalar artık çocuklarıyla görüşmeyecekler. Onları tamamen hayatlarından çıkartıyorlar gibi bir şey uygulansa. Ama bununla ilgili bir de şöyle bir şey vardır ya Akdeniz toplumlarında çocuklar ailelerine daha düşkündür, daha yakındırlar. O yüzden Akdeniz toplumundaki insanlar daha mutludur. Ama işte kuzeye çıkıldıkça aile ilişkileri daha zayıftır. O yüzden kuzeyde intihara meyil daha yüksektir gibi bir söylenti de vardır.
Yani bilmiyorum, intihar oranlarını ben de araştırmadım açıkçası ama şöyle bir şey olabilir. Akdeniz toplumlarında daha sosyal ve sosyallik ihtiyacını yakın çevreden karşılamaya meyilli olduğu için insanlar aile dinamiği problemli de olsa o aile dinamiğinin içinde kalmaya daha müsait oluyorlar. Yani belki kavga ediyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Çok şiddetli tartışmalar yaşanıyor ama yine bir araya geliniyor. Bir şekilde işte bayramlarda, önemli günlerde bir araya geliniyor. Bir aynı sofranın etrafında oturuluyor ve o sıcaklık yaşanıyor, paylaşılıyor. Hani kavga da etsem etrafımda kavga edebileceğim insanlar var hissini yaşamak insani açıdan çok gerekli. Diğer taraftan hani izole olmak, ayrı olmak, yalnız kalmak gerçekten de bizim yapımıza aykırı bir kere. Çünkü tasarımımız daha sosyal ve sosyal ilişkiler kurma üzerine programlanmış olduğu için bir kere en temelde sosyal ilişki etkileşim yoksunluğu dolayısıyla depresyona giriyor insanlar ve depresyonda insanları intihara sürükleyebiliyor. Belki o araştırma da bu bağlamda kıymetli olabilir çünkü bir şekilde evden uzak olsa bile çocuklar, yani anne babadan uzak olsa bile tutunabilecekleri başka insanlar bulabiliyorlar. O Amerika gettolarında yapılan araştırmada da ve şunu biliyorlar artık, hani onları bir anlamda rahatlatan şeylerden biri de şu oluyor: ben annem ve babamdan herhangi bir beklenti içinde olmamalıyım çünkü onların zaten kendi problemleri başından aşkın. Ben kendi sorunumu kendim çözmeliyim. O beklentiyi kesmek de çok büyük bir fark yaratıyor bence insan psikolojisinde. Çünkü insan alamadığı o sevgiyi, ilgiyi, hani içinde hissedemediği o sevgiyi alamadığı sürece kavgası hiç bitmiyor. Beklentisi devam ettiği sürece ebeveynleriyle farkında olsa da olmasa da içten içe kavga etmeye devam ediyor. Bu direkt ebeveynlerle kavga şeklinde olmayabilir. Bazen onları projekte ederiz. Başka başka insanlara atfederiz onların rollerini ve o insanlarla kavga ederiz aslında. Böyle de bir sahne ortaya çıkıyor.
Ben buradan şu çıkarımda bulunuyorum. O zaman asıl olan şey aslında içine doğduğumuz aile değil, sonradan kendi kurduğumuz aile. Yani bu eşimiz de olabilir, arkadaş çevremiz de olabilir, çok iyi bir iş ortamında da çalışıyor olabiliriz. Bu da bizi aslında içinde doğduğumuz aileden daha mutlu edebilir.
Evet doğru, zaten terapilerde de artık bir noktada buraya geliyoruz. Yani evet, öyle bir aileye doğdun, bunları yaşadın. Bu yaşadıkların gerçek, bu yaşadıkların üzücü, zor şeyler. Bunlarla ilgili bütün duyguların yerinde ve gerçek. Bunları proses ettikten sonra peki şimdi ben ne yapacağım sorusunun cevabı da sen artık kendi ihtiyaçların doğrultusunda kendi aileni kuracaksın. Bu kendi çekirdek ailen ve sonrasında etrafında geliştirdiğin sosyal ilişkilerinle oluşacak bir aile oluyor.
O zaman benim hayalini kurduğum şey çok da ütopik değil. Yani gerçekleştirilebilir. Belli bir yaştan sonra ebeveyn ve çocuklar birbirinden ayrılıp çok daha sağlıklı bir toplum elde edebiliriz.
Edilebilir. Yeter ki şunu kabul etsin insanlar. Almaya çalıştığı o sevgiyi alamayacak. Onun için kavga etmesine gerek yok artık. Ne ebeveynleriyle, ne kendi içinde, onların imajlarıyla, ne onları birine projekte ederek. Bazen eşine projekte ediyor, bazen patronuna projekte ediyor. Patronu onu sevsin istiyor mesela, profesyonel iş ilişkisi dışında. Hani bir şekilde onun onayını, sevgisini kazanmaya çalışıyor. Kendini yırtıyor, harap ediyor. Yani ona projekte etme onu. Sen ebeveyninden alamadığın sevgiyi ondan almayacaksın. Eşinden de almayacaksın. Arkadaşından da almayacaksın. Bırak yani. Bunu beklemeyi bırak. Beklentiyi kes, sıfırla ve sonrasında çok daha sağlıklı ilişkiler kurman mümkün. Yeter ki o beklentiyi kes.
Kesinlikle çok güzel bir tavsiye. Bir de şöyle bir şey var. O sevgiyi patronundan alsa da o asla zaten anne baba sevgisinin yerini tutmayacak ki. Onu aldığı zaman belki başka birilerinin daha onayını, sevgisini aramaya başlayacak. O arayış hiçbir zaman bitmeyecek. Eğer barışamazsa bu beklentisinin karşılanmayacağıyla.
Tabii tabii bitmiyor. Bir de hani bugün onay alırsın patrondan, yarın kızar. Yine bu ikircikli ebeveynlerle yaşadığı o sahneler tekrarlanmaya başlıyor ve asla bitmeyen bir döngü. Hiç mutlu olamayan, hiç tatmin olamayan bir kişilik yapısı devam ediyor hayat boyunca.
Evet, konuyla ilgili epey ilerledik ama ben başta belki sormuş olmam gereken bir soruyu atladım sanırım. Onu da sormak istiyorum. Ebeveynlerin birden fazla çocuğu olduğu zaman bu çocukların hiçbir zaman eşit şekilde sevmiyorlar. Her ne kadar aksini iddia etseler de. Hatta şey diye bir laf vardır. Hiçbir çocuk aynı anne baba tarafından yetiştirilmemiştir diye. Yani her anne baba her çocuğa farklı şekilde davranırı. Söyleyen bir şey bu. Ne oluyor da ebeveynler çocuklarını farklı şekilde seviyorlar?
Bir kere en temelde kültürel faktörler var yine Kevser, biliyorsun erkek çocukları daha çok önemsenir meselesi maalesef. Diğer taraftan da hani cinsiyetten bağımsız olarak çocuklardan kaynaklanan bazı faktörler de olabiliyor. Bazı çocuklar mesela daha zor olabiliyor. Daha çok ağlayan, daha çok sorun çıkaran, daha mızmız çocuklar olabiliyor. Bazı çocuklarsa doğduğu andan itibaren çok daha sakin, çok daha uyumlu olabiliyor. Buna göre değişebiliyor ebeveynlerin sevgisi. Bazı çocuklar ebeveynlerine iyi gelebiliyorlar. Mesela işte onların da getirdiği travmatik hikayeleri var ya, bazı çocuklar hakikaten ebeveynine karşı anlayışlı, iyileştirici olabiliyor. Bazı ebeveynler maalesef çocuklarını dert ortağı yapıyorlar. O anlamda aralarında daha başka bir ilişki gelişiyor gibi sebepler sayabilirim.
Evet, ben de bunu toplumsal bir sözle açıklamak istiyorum. En azından bir tanesini. Ananın ilki olacağına dağdaki tilki olacaksın diye bir laf vardır. İlk çocuklar genellikle anne babaların tecrübesizliğine denk geldiği için ailede en çok ezilen ya da belki en çok travması olan çocuklardır.
Doğru, deneme tahtası olanlar. Doğru.
Tabii ki diğer çocuklar için de böyle genellemeler yapılabilir ama yine de herkesin hikayesi farklı olduğu için farklı farklı değerlendirmek daha yerinde olacaktır.
Aynen.
Bu soruyla beraber ben aklımdaki bütün soruları sormuş oldum ama aslında şu an şeyi düşünüyorum. Evet, ebeveyn sevgisini konuştuk ama bir yandan da çocukların ebeveynlerine duyduğu sevgiyi de konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden istersen buna da ayrı bir bölüm yapalım. Ne dersin?
Olabilir, çocukların ebeveynlerine duyabildiği, duyamadığı sevgi üzerinden de konuşabiliriz kesinlikle.
O zaman bu bölümü yavaştan toparlayalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşürüz, güle güle.